Ayrım 32. Obadan Ulusa. Erol Toy. Sayfa 323. Irmağı izleyerek Taşkent'i geride bırakırlarken ilk Berdi Koca uyandı. Bir süre sessiz bekledi, bir süre Altayların tepesinde geceyle gündüzün güreşini izledi. Hız kesmeden ilerleyen Alkısrağ'ın yelesini okşadı, sağrısını yokladı. Eli köpüğe sıvaşınca Selçuk'u dürttü. Gözünü açar açmaz, "Atlar bütün gece yürüdü," dedi. "Az biraz soluklansınlar. Nasılsa zaman kazandık." Kalaç kaltabanı kış baskınına hazırlanana, subaşı gerekli önlemi 100 kez alır. "Peki," dedi hemen Selçuk. Atı durdurmasıyla yere atlayarak gezdirmesi bir oldu. Berdi Koca uzun yol için gereken önlemi almıştı. Atların teri soğur soğumaz boncuklu halı heybesini indirdi, hayvanları ırmak kıyısından yamaca doğru uzanan çimenlere saldılar. Her biri bir taşa tünüyerek suya çöldürdü. Çakşırların uçkurunu bağlayıp çöndüler. Gözlerinin çapağını ırmağın soğuk suyuyla arıttıktan sonra diz boyu yeşilliğin üstüne karşılıklı bağdaş kurdular. Berdi Koca heybeyi yanına çekti. Bir gözünden içine peynir basılmış iki yufka dürümü, bir kangal sucukla tülbende sarılmış pastırma çıkardı. Dürümün birini Selçuk'a uzattı, palasıyla kangalı ikiye böldü. Pastırmayı yonga yonga tülbendin üstüne sıraladı. Güneş, billur ışınları ile doğayı sarıp sarmalamadan, onlar da, atlar da hem dinlenmiş hem tıka basa doymuştu. Önce ıslıklarını yarıştırarak atları suvardılar, sonra avuçluya avuçluya kendileri su içtiler. Berdi Koca artan pastırmayı yeniden tülbende sararak heybeye yerleştirdi. Selçuk çıplak kırata binmiş onu bekliyordu. Tanrı dağlarını Seyhun'un açtığı geçitlerden açtılar. Yesi göründüğünde karanlık basmak üzereydi. Doğru konağa yöneldiler. Selçuk duyduklarını kendi ağzıyla aktardı. Dokak ilkin kulaklarına inanamadı. Selçuk'u sıkılayarak duyduklarını iki kez yineletti. Aynı sözcüklerle aktarınca öfkesi başına vurdu. Söylenerek yerinden uğradı, kıratı gibi soluyor, burnundan buharlar savuruyordu. "Bunca yıllık subaşı, bunca yıllık divan üyesiyim. Bir kez olsun kengeçsiz karar verildiğini ne duydum ne de gördüm. Olacak iş değil. Yasa tanımaz yapku veriyor ve Oğuz üstüne akın eğiliyor. Tez obalara bildirelim, basılmasınlar." Söz daha ağzından çıkarken Oğuz'un gizemi devindi. Haber duman hızında kutsal yüce dağları aşarak bütün çöllere yayıldı. Çin Seddi'nden İdil kıyısına uzanmış kınık deprenip silkelendi. Hepsinden aynı anda aynı yolla atlanıp pusatlandıkları haberi geldi. O zaman Dokak, "Bakalım kengeçsiz karar nasıl olurmuş, görelim," diyerek çoktan hazır bekleyen sancak beylerini ikiye böldü. Bir bölüğü Selçuk'la Berdi Koca'nın yanına kattı, erişen obalarla Kalaç'a karşı saf tutmak ve ne olursa olsun asla çöle sokmamak üzere Altaylarla Tanrı Dağları'nın arasındaki İrtiş belinde beklemeye yolladı. Diğerini kendi sancağında toplayıp Yarkent'e yöneldi. Yapku, Kalaç'ı önden yollamanın rahatlığındaydı. Kalaç dışındaki boy beyleri kışlaklarında olduğundan onların toplanmasını beklememiş, bütün kölemenlerinin başına geçmiş, Tanrı dağlarının cangıl ormanlarında sürek avına çıkar gibi elini kolunu sallayarak çöl yolunu tutmuştu. Daha Yarkent'ten çıkıp İli ırmağını aşmadan tepelere kurulmuş ordugahla irkildi. Hemen orduyu durdurdu. Ordugahın niteliğini öğrenmeye adam göndermesi gerekmedi. Dokak kıratının üstünde yamaçtan kopmuş, gözünü kapayıp açana karşısına dikilmişti. Beklemediği karşılamaya şaşarak, "Bir dileğin mi var?" diye sordu. "Sorun var," dedi aynı katılıkla Dokak. "Nedir? Sefer eylediğin haberi doğru mu?" "Doğru. Ama kengeşin haberi de kararı da yok. Olmasın, ben karar verdim. Kengeş dermeden nasıl karar verirsin?" "Öyle gerekti. Gerekemez. Kengeçsiz sefer olabilmez. Ben Oğuz yapgusuyum. Gerekir kengeç dererim, gerekir kendim karar veririm." "Veremezsin. Verdim gitti. Verdinse ya hemen geri al, Kalaç'ı çağır ya da ben çevirmeyi bilirim." "Bilirmişsin de ne yaparmışsın?" "Gerekeni yapacağımdan hiç kuşkun olmasın. Yasa herkes içindir Oğuz yapkusu. Hiçbir kimse kendinde ayrıcalık göremez. Görüp de yasayı aşarak kendi başına karar verdiğinde uygulamaya koşulduğu yasayı kendi bozar. Bu zulümdür. Zulüm de hiçbir devleti ayakta tutamaz. Kusurluyu uyarmak görenin ödevi, benden söylemesi. Yol yakınken buyruğunu kendin yok say ki kişilere yasal hak doğmaya. Doğarsa ne olurmuş? Her işin bir karşıtı vardır. Yasa açık, kural belli. Haddini bilmeyene bildirilir. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Öyle görüyorsan öyle say. Demek öyle. Evet öyle. Baka Türkmen beyi, yolunu kestiğin kişi Uygur'un Oğuz yapkusu. Uygur törebilisiz bir köşeyi, yapku seçtiyse kendi sorunu. Başımızdaki zalimin aykırılığı bizim sorunumuz. Uygur kendininkini, biz bizimkini çözmeye koşuluyuz. Sen ne demek istiyorsun, açık söyle. Söyledim, söz daha açığını bulmakta yetersiz. Yani biz anlamamaktayız, öyle mi? Öyle anlaşılıyor. Haddi aşmamakta mısın? Haddi aşan, kurulun yerine geçmeye kalkışandır. İş ivecense senin keyfini mi bekleyecek? İki el kanda olsa kurulun kararını bekleyecek. Ya beklemezsem? Beklemek zorunda olduğu, anlamayanı anlayacağı biçimde anlatılır, dediği an yapku kaykıldı. Gözlerinde yıldırımlar şakıtarak kılıcını çekti. Kararı kendin verdin, Türkmen kocası. Madem haddini bilmeyene bildirilir, al bakalım, diye bağırarak Dokak'ın boynuna savurdu. Dokak bir nice kocalsa da yetkin bir cengaver. Kırat nice dost bilse de her dem tetiktedir. Şimşek hızıyla kılıçtan sakınırlar, ne var ki kılıcın yüzüne değmesini engelleyemezler. Dokak'ın suratı kaşından şakağına nar misali yarılır. Kanı gür bir pınar gibi şorlar. Atının üstünde kaykılır. Anında kaldırdığı güz, göz açıp kapayana yapkunun tepesinde patlar. Tolgasını demirden bir tas benzeri kellesine oturtur ve depere tutulan yiğit taslağa şallak mallak atından düşer. Dokak daha o yerde debelenirken yasaya aykırı zulme kalkanın en hafif cezası budur diye nağralanır. Yerde toza toprağa belenen yapku bir süre yardım bekler. Gelmeyince ahlıya ofluya kalkar, silkelenerek Tolga'yı kafatasından çıkarmaya uğraşır. Yarım yamalak sıyırdıktan sonra ıkına sıkına atına biner. Biner binmez de şallak mallak bekleyen kölemenlerine bağırır. Yakalayın, öldürün. Oysa sancak beyleri Dokak'ın çevresini sarmış, yamaçtaki cengaverler adım adım yaklaşmaya başlamıştır. Kölemenlerin eli ayağı kesilir. Başkomutan Dokak'la Yapku Beygu arasında devinisiz, kıpırtısız kala kalırlar. Kölemendirler ama Oğuz'durlar ve Oğuz yasası yasaya aykırı buyruğu geçersiz kılar. Kengeş derip divan kurmadan kimin haklı, kimin haksız olduğunu ortaya çıkaracak soruşturma yapılmadan ve karar oy birliğiyle verilmeden küçük olsun, büyük olsun herhangi kimseye karşı yaptırımda bulunulamaz. Sessizlikle devinisizlik Dokak'ın hakkının teslimidir. Ancak Oğuz Devleti, yasa, barış, adalet ve boylar, ahiler, bilginlerle çiftçilerin uzlaşması üzerinde süreklilik sağlar. Yüreklerinin bütün gücüyle Dokak'ı onaylayan beyler, divan kurmak için çağrıya gerek duymadılar. Görevliler dışında hepsi oradaydı. Bakışlarıyla anlaştılar, ivecen ikiye bölünüp iki kurul oluşturdular. Kurullardan biri, düzeni yasanın ayakta tuttuğu, kim olur olsun, bir kez bile aşarsa kişi, oymak, boy ve budun hakkının örseleneceği, bunun da ülke ve devletin yıkımına neden olacağını da direten Dokak'ın yanına vardı. Ne olur olsun egemenliği temsil edene el kaldırma yanlışlığını anlattılar. Dokak kurulu saygıyla dinledi fakat bir türlü dinmeyen kanını avuçlayarak "Yapku yerinin adamı değil" diye yakındı. "Ben sözle yasayı anımsattım. O kılıçla karşılık verdi. Gayri araya kan girdi. Bunun yunması gerek" diye direndi. Beyler kanı kanla yumanın en yanlış yol olduğu, Oğuz boylarını yönetme onuruna erişmiş kişilerin fikir ayrılıklarını kan davasına dönüştürmelerinin hiç iyi bir örnek oluşturmayacağını da direttiler. Bir bölüğü yapkuyu aralarına aldı. Yasada boşluk varsa yararlanmak kişilerin hakkı. Her türden boşluğu doldurmaksa egemenlik ödevini üstlenenlerin görevi olduğunu, oysa yasada boşluk olmadığını, Dokak'ın yasayı dolayısıyla devletin sürekliliğini savunduğunu söylediklerinde Yapko, "Gürz'le atımdan düşürüldüm. Bu bir isyandır ve yasaya göre asi herkese ders olması için yakalanıp mutlaka cezalandırılmalı" diye ayak diredi. Ama beyler ağız birliğiyle yasaya aykırı düzenlenen seferin ulusta kin üreteceğini, bunun da boyların boylarla, kişilerin kişilerle çatışmasına neden olacağını, toplumun bölünmesinin ülkenin örenleşmesi ve devletin dağılmasına gerekçe sağlayacağını anlattılar. Hem zaten biri atından düşecek, diğeri yanağı deşilecek biçimde dövüştüklerine göre alınacak bir öcün de kalmadığını, devlet adamlarının öç, hınç, öfke, kin ya da dostluk, hısımlık, sevgi, beğeni benzeri duygularla değil, toplum, ülke ve devlet yararına akıl, bilinç, bulunç ve öngörüyle davranmasının zorunluluğunu belirttiklerinde ikisi de yumuşadı. Hemen bir barış şöleni düzenlendi. Yapko Beygo ile Subaşı Dokak, Kengeş üyeleriyle her iki ordunun tanıklığında kucaklaşıp birbirinin baş, yüz ve omuzlarını öptüler. Kurbanlar kesildi, büryanlar yenildi, kımızlar içildi. Lülesine bol bol tütün basılan barış çubuğu yakıldı. Elden ele, ağızdan ağza dolandıkça dumanı elek kasnak göğe ağdı. Orada barış bulutuna dönüşüp ülkenin dört bir yanına barış, erinç, kıvanç ve güven yağdırdı. Böylelikle Dokak'ın gücü, gücüyle birlikte de ünü arttı. Divit'i hokkaya bandı, canı çıkarıp sürdürmeyi istemedi. Postun üstüne yayılırken aklı yazdıklarına gitti. "Bu eski insanlar ne biçim insanlar?" diye mırıldandı. Mırıltısından ürkerek kaykıldı. Baldırları gerildi, belinde belli belirsiz bir çıtırtı duydu. Kandillerden ikisinin söndüğünü, diğerlerinin de ferini yitirdiğini o zaman ayırdı. Düşüncelerini kaldığı yerden sürdürmek için Divit'i hokkadan aldı, mürekkebini silerek kılıfına yerleştirdi. Hokkanın kapağıyla birlikte gözlerini kapattı. Hakan kengeş kurmadı diye savaş ilan ediyor. Besbelli çağdaş uygarlığa uzak kalmışlar. Hakan bu, Tanrı'nın soylu ve seçkin kulu. Diler sefer eyler, ister ödüle gark eyler. Tutup da buyruğundaki bir komutana mı soracak? Soracakmış meğer. Yoksa bütün geçmiş ve yaşayan ustalarımız bir gün Uygur'un Hazar yapkusu Beygu kengeş kurmadan karar verdi. Bir Türk oymağına karşı kimisi Müslüman diyor ya, o zaman bütün Oğuzlar dini mübin onuruna ermediğinden, doğrusu Oğuz olsa gerektir, büyük bir sefere kalkıştı. Bunu duyan Dokak pek kızdı diye kıvana kıvana yazabilirler miydi? Efendisine kızan bir kul mümkün mü? Yazabildiklerine göre mümkünmüş. Kişi iki dünyada da cayır cayır yanar yahu, yine de şu yeryüzünde olmayan olmaz. Efendi de kul da insan ve öfke bir insanlık durumu. Ne var ki efendi apaçık kızar, kul öfkesini yutkunmak zorunda. Günümüz kulu öfke bir yana incinmek hakkından bile yoksun. Kızmaz mı? İnsandır. Her insan gibi küplere bindiği durum, ortam ve zaman olur. Ancak nice öfkesi olsa fırtınasının tamamını içinde estirir. Dokak da insan. Beyliğinden mi, komutanlığından mı davranışı kulunkinin tam tersi. Günümüzde böyle bir şey olabilir mi? Ardında bir ordu varsa neden olmasın? Hele bir de kılıcın keskin, bileğin güçlüyse. Güçlü elde keskin kılıç, derde devadır. Çünkü ölüm arkasında yalnız ağıt bırakır. Kınık Bey'i Dokak'a da adı sanıyla Demir Yaylı deniyor. Demir yayın kirişini güçsüz kemankeş gerebilir mi? Tut ki kalkıştı, attığı ok ümük delip geçeceğine azmak sazı gibi saplandığı yerde yalpalar durur. Bileği gücünde, yüreği her ne kadar bizim akıl hafsalamıza sığmasa da açık seçik görülüyor. Çünkü tanıklığını yazıya geçiren bilgelerin tamamı ordusuyla Yapko'nun yolunu kestiğinde buluşuyor. Doğrusu yaklaşımları başka nedene dayansa da buluşmaları ilginç. Zaten tarihin hükmünü de bu çelişik buluşmalar oluşturmuyor. Gerçeği arayana o ipuçları yol göstermiyor mu? Anlaşılan Beyhaki ve Cardizi benzeri ilk yazıcılar o çağla o düzenin insanıydılar. Bu davranışı boy beyliğinin kaçınılmaz ödevi. Kişinin yönetenden hesap sormasını doğal karşılıyor. umursamıyorlardı. Ardılları Bizcile'in bu yıkılası düzene doğdular. Gözlerinin kepengi kendiliğinden kapandı, beyin soylu çıkışını kutsala isyan gördüler. Bu çarpık bakışa eklenen, efendi öfkesinden çekince, kamu azarından sakınca, gemisini sakin sularda yüzdürüp özel çıkarlarını incitmeme gerekçesiyle yazmazlarsa gizlediklerini sandılar. Bundan olsa gerek, hiçbiri bu davranışın özellikleriyle nitelik ve niceliği incelemeye yanaşmıyor. Yanaşsalar o günkü düzenin bugünkünden ayrımı, hatta daha da ötesi, kulluğa alışmışları dehşete düşürecek eşitliği bir iyice aydınlanır. Ve belki o zaman İbni Yusuf'la Maverdi'nin açıklamaları kafamıza olmasa bile gönlümüze yatar, içimizdeki insanı rahatlatırdı. Ama o zaman da bu zaman da biraz aklı eren kullukla eşitliğin farkına varır, bencileyin durumuna hayıflanmaktan işini geciktirirdi. Lakin tarih yazıcısının tabu kepengini söküp gözünü dört açması, her bir bilgiye erişip her bir şeyin anhasını minhasını öğrenmesi kaçınılmaz. İlk ibreti kendi göremiyorsa ona bu onuru verenlere nasıl gösterecek? Ah keşke ben de gerçek bir tarihçi gibi, Dokak günümüz emirlerinden biri değil, egemen ordusunda memluk ya da kölemenlikten yükselmiş ücretli asker hiç değil. Bilgi ve bilek hakkı ile kınık boyunun seçilmiş beyi. Ordusu boy yiğitlerinden oluşan ganimet eri. Bey buyursun buyurmasın toplaşıp akın düzer, sefer eyler. Yurt açtı, kale düşürdü mü talana çöker, yağmaya yarışır diye yazabilsem. Bizanslı bir mimarın, galiba Justinian'le Theodora'nın mimarı Prokopos'un gizli bir tarih yazdığını, orada efendilerini acımasızca yerden yere vurduğunu, ilkin Mevlana dervişlerinden yani candan duymuş, sonra birkaç yerde okumuş, bazı alıntıların dehşeti karşısında şaşkınlıktan parmağımı ısırmıştım. Şimdi bu belgeleri gözden geçirip olayların içine girince aynı duyguya kapılıyorum. Ben de öyle bir şey yapsam mı? Olmaz, olabilmez. Gizli tutacaksın. Kendine dahi söyleme, uykuda sayıklar, işrette mıyıklarsın. Bir duyan olur, ondan duyan buna, bundan duyan şuna aktarır. Tez günde kamuya yayılır. Frigya kralı Midas'ın berberi, aklının bekçisi olsun. Hani efendisinin saçını keserken kulaklarının iriliğini görmüş, şaşırıp durunca efendisi gördüğünü bir kişiden duyarsam kelleni alırım demiş. Ne var ki fukaranın gördüğü, İçinde gün günden büyüyen bir uğur olmuş. Ölüm korkusuyla kimselere diyemediğinden azmağa varıp sazlara fısıldamış. Onlar da her yelde eğilip kalkarken Midas'ın kulakları eşek kulakları, Midas'ın kulakları eşek kulakları demeye durmuş ya. Ulu Mevlana ondan esinlenerek boşuna mı? Dinle neyden çün hikayet etmede, ayrılıklar şikayet etmede diyor. Onlar da her yelde eğilip kalkarken Midas'ın kulakları eşek kulakları, Midas'ın kulakları eşek kulakları demeye durmuş ya. Ulu Mevlana ondan esinlenerek boşuna mı? Dinle neyden çün hikayet etmede, ayrılıklardan şikayet etmede diyor. O yüzden sakın gizli yazınca gizli kalır sanma. Yazı insan belleğinin eksiğini gidersin diye bulunmuş. Mimarınki Nasrani, Süryani, dolana dolana kaç yüzyıl sonra sana ulaştığına göre. Tarih denilen bilim, besbelli bataklıktaki sazdan daha kovucu deyiveriyor. Hem de gizini gizlediğinle birlikte. Galiba dilimize yapışan tarihin hükmü bu. Her bir şeyi olup biterken kaydetmekle yetinmiyor. Her şey bittikten sonra da her bir tanığı dinliyor. Her bir kanıtı özümsüyor. Her bir tarafın savunmasını bir güzel örtüştürüyor. Her bir savı aynı mercekten geçirdiğinden en kıytırık ayrıntıyı ışığa boğuyor. Ve yargısının en bir ibretli özetini en bir man kafanın belleğine çakıveriyor. Gayrı gerisi ona kalmış. Tarihten habersizse yineliyor. Haberli ise yeniliyor. Çünkü her haberli gibi hükmünden korkuyor. Bundan olsa gerek, hiçbir büyü, giz ve gizemi ondan saklamak mümkün değil. Bilgelerin hiçbiri Yapko'nun neden kengeçsiz davrandığını yazmamış. Oysa neden çok açık. Çeri Kınık oymaklarını basmaya gidiyor, Kınık Oğuz'un Çin'den Hazar'a uzanan Kıpçak çölündeki boylarının en kalabalığı. Beyi başkomutan olduğuna göre Hansoy'u, buna İpek ve Baharat yolu kentlerinin Oğuz tüccar ve ahileri de eklenirse Yapkuluğun en büyük kitlesi. Kengeş ya da kurultaydan onun üstüne çeri yollama kararı çıkmaz. Oysa durum ivecen, yakınma kitlesel boyutlara erişmiş. Tutalım divandan oy birliğiyle yaptırım kararı çıktı. Kim uygulayacak? Başkomutan Kınık Bey'i. Peh peh peh. Yapko bu yüzden danışmadan buyurur ve o çağdan bu çağa süre gelen anlayış egemenin buyruğunu yasayla sınamaz. Sınamayınca da aykırılığı kimsenin aklından geçmez. Çünkü hepsinin gönül gözündeki Yapko, egemenliği kutlu doğumla kazanmış bir soylu. Dokaksa yaşamı onun elinde bir kuldur. O yüzden kurulları işlevsizleştirmek için kulluğun bütün cilveleriyle allayıp pullamışlardır. Onlara göre dokak efendisine ağır laf etmekle yetinmeyip düpedüz başkaldırmıştır. Günahı bir yana yaptırımı da hak etmiş ve yüce efendi Yapko da gereğini yapmıştır. İyi de Yapko'ya efendilik bağışlayanların hiçbiri dokaka kuldur diyememiş. O küçük, Yapko büyük diyorlar. Ast üst yani. Ama zaman zamanımıza yaklaşınca dokaka din gayreti üstün gelip kinle Yapko'nun üstüne bir tokat vurdu ki aklı başından gidip az daha helak ola. Bu durumu gören emir ve sipahiler dokaka saldırarak gazap ateşi üstüne attılar diye çarpıtmanın doruğuna erenler de gani. Öyle ya, genel geçer anlayış çağımıza geldikçe yoğunlaşıyor. Eşitlik hafazan Allah. Kulluk bile haramlar arasında. Değerli sayılan kölelik. Efendinin kararına karışmak kulun ne haddine? Tam tersine, egemenin buyruğunu yasa, haksızlığını bağış saymak, kişiliğimize dokunsa da en adalı övgüyle alkışlamak çok uzun zamandır iliklerimize işlemiş. Herhalde kula kulluğun en sefil yanı da bu. Bundan kurtulmanın bedelinden yılıp katlanmanın erincine sıvaştığımız için diklenmek bizden ırak. Diklenen gazap ateşlerine atılmazsa sevinmeli. Çünkü egemenlik kayıtsız koşulsuz haklılık demektir. Hakkı haksızdan alıp sahibine vermek erdemdir. Feryada çığlık dinmeden erişen egemen adaletiyle övülmeli değil mi? Demek ki o düzende değilmiş. Bak, düşündüğün yöntem işe yaradı. Tarih yazıcısının tarihin hükmüne yaraşır olmasının koşulu bu anlaşılan. Olayı içine sindirince ayrıntıların giziyle gizemini kolay çözüyor. Demek ki o dedi bu dedi aktarmacılığıyla bu iş olmuyor. Okuyacak, öğrenecek, yargılayıp özümseyeceksin. Ve kimseye anlatamasan da sen bileceksin. Yetmez mi? Hadi bakalım Müneccima Hatun'un oğlu Bibi. Bunu bugünün kârı say. Gece yarıyı çoktan geçti. Anahtarı sana boşuna vermediler. Var biraz dinlen, saray sinisinin ağırlığını Canibe Hatun'un sabırlı öfkesinde erit, diyerek kalktı. Uyarıldığı gibi kapıları kilitliye kilitliye saraydan çıktı. Evinin yolunu tuttu. 32. ayrımın sonu, sayfa 333.